Ayrım 12 sayfa 91. Dayan gülümsedi. Dudaklarının üzerinde esen yerin de yardımıyla ince bir çizgi. Sonra cevabını hiç bulamadım. Dayan başını yana eğdi, bir sır paylaşır gibi konuştu. Oysa şimdi üç renkli kimliğinizi çıkarabilirsiniz. Tamam, ya da bir manga polisiyle gelip herkesi tutuklayabilirim. Dayan bir kahkaha attı. Agus komple sokağı kapısına doğru yürüyorlardı. Uzakta daha küçük, daha iyi gizlenmiş bahçeler görünüyordu. Langoliyos konuşmayı sürdürdü. Lucien nasıl? İyileşmesi sürüyor. Kollarında ve bacaklarında hareket gözlendi. Bu gerçekten olağanüstü. Dayan komiserin sözünü kesti. Hayat, ölüm, bunu bana siz söylemiştiniz. Langoliyos hafifçe gülümsedi. Muzip gözleri ona çocukça bir ifade veriyordu. Ciddi bir sesle devam etti. Size vermek istediğim haberler var. Esrarengiz doktorun kimliğini bulduk. Van Kane gerçek adıymış. Dayan sabırsızlığını gizlemeye çalıştı. Kimmiş? Size doğruyu söylemiş. Die Charlie Çocuk Hastanesi'nin anestezi bölümü başkanıymış. Necker gibi dev bir hastane. Bunun yanı sıra Berlin Hür Üniversitesi'nde de nörobiyoloji kürsüsü varmış. Van Kien, nörostimülasyon ile akupunktur arasındaki ilişkiler üzerinde kolokyumlar düzenliyormuş. Anlaşıldığı kadarıyla gerçek bir star. Dayan odanın loşluğunda beyaz saçlı devi çocuğun vücuduna bastırdığı iğneleri döndüren elleri bir kez daha hatırladı, sordu. Akupunktur yöntemini nerede öğrenmiş? Kesin olarak bilmiyorum ama 80'li yıllarda Vietnam'da 10 yıl geçirmiş. Genç komiser yürümeyi sürdürürken bir yandan da cebinden karton kapaklı bir dosya çıkarmış, ara sıra elindeki dosyaya bakıyor, bilgisini tazeliyordu. Van Kien, Doğu Almandı, Lapsingli. O yüzden o dönemde dış dünyaya tamamen kapalı olan Vietnam'a gitmeyi başarmış. Yani orada bir komünist olarak yaşadığını mı söylemek istiyorsunuz? Evet, o dönemde bir Doğu Alman için Ho Chi Minh'e yerleşmek, Batı Berlin'de alışverişe gitmekten çok daha kolaydı. Patrick Langius elindeki dosyayı karıştırdı. Şimdilik meslek hayatında tek bir karanlık dönem var. 1969 ile 1972 arası. O yıllarda nerede olduğunu kimse bilmiyor. Duvar yıkılınca Almanya'ya dönmüş ve Batı Berlin'e yerleşmiş. Uzmanlığını kanıtlaması uzun sürmemiş. Kısa sürede eski federal Almanya aydınlarınca kabul edilebilir bir bilim adamı olmuş. Dayan bugüne döndü. Cinayetle ilgili bir ipucu bulabildiniz mi? En azından cinayet nedenini bilmiyoruz. O adama herkes hayranmış. Biraz tuhaf biri olsa da. Ne anlamda tuhaf? Çok çapkınmış. Her baharda hemşirelerini tavlamak için akla gelmeyecek bir yöntem kullanırmış. Ne yöntemi? Şarkı söylemek, opera aryaları dediklerine bakılırsa aryalarıyla hastanenin tüm kadın çalışanlarının gönlünü kazanmış. Gerçek bir Kazanova yani. Ama ben bunun bir kıskançlık cinayeti olduğuna inanmıyorum. Ya ne düşünüyorsunuz? Bir hesaplaşma, doğuda kalmış ailelerin öcünü alan batılılar ya da onun gibi bir şey. Aslında Van Kien Vietnam'a yerleştiğinden beri bu oyundan çıkmış. Üstelik komünist iktidara yakın olduğunu gösterir hiçbir işaret de yok. Ama hala işin bu yönünü araştırıyorum. Agus komple sokağına açılan parmaklıklı yüksek kapıdan geçip Observatoire Parkı'na girdiler. Çevresi yüksek binalarla ve yeşilliklerle çevrilmiş park gölgede ve soğukta çok tenha görünüyordu. Aslına bakarsanız dedi komiser, birkaç saniye sonra beni en azından cinayetin kendi kadar ilgilendiren bir şeyde bu adamın neden oğlunuzu tedavi etmek istediği. Dayan irkildi. Cinayet ile Lucien arasında bir ilişki mi görüyorsunuz? Daha neler? Sadece müdahalesinin esrar perdesini biraz daha kalınlaştırdığını söylüyorum. Tedavi etmek istemesindeki nedeni bulabilirsek adamı daha iyi anlayabiliriz. Ne demek istediğinizi kavrayamıyorum. Langius bilgiç bir ifade takındı. Bakın, karşımızda ülkesinde uzman olarak bilinen tanınmış bir doktor var. Bu doktor ansızın servisini terk ediyor, Berlin havaalanına koşturup Paris'e kalkan ilk uçağa atlıyor. Yolculuğunun bütün ayrıntılarını biliyoruz. Rosie'ye vardığında doğruca Necker'a gidiyor, sahte bir yaka kartı ediniyor, anahtarları çalıyor, acil servise kolaylıkla girebilmek için Doktor Duggar'ın kartında çalışan hemşireleri uzaklaştırmaktan çekinmiyor. Dayan birden koridorun sessizliğini hatırladı. Demek Van Kien bütün önlemleri almıştı. Komiser devam etti. Bütün bunlar neden? Gizemli yöntemini zaman kaybetmeden Lucien üzerinde uygulamak için. Bu bir kurtarma öyküsü Dayan. Başından sonuna dek oğlunuzun üzerinde yoğunlaşan bir kurtarma operasyonu. Sessizce dinliyordu. Langius'un soruları kendi meraklarıyla çakışıyordu. O Alman Lucien'le neden ilgilendi? Lucien'in durumunu ona kim bildirdi? Hastane içinde bir yardımcısı mı vardı? Komiser Dayan'ın düşüncelerini okumuş gibi sordu. Onunla temasa geçen sizin çevrenizden biri olamaz, değil mi? Dayan beklemeden kafasıyla hayır dedi. Komiser beyni dolu bakışlarını genç kadından ayırmadı. Langius'un gereken araştırmayı yapmış olduğundan emindi. Üçüncü bahçenin kapısını açarken komiser söze devam etti. Necker personelini sorguya çekiyoruz. Doktorları, hemşireleri. Belki onu tanıyan biri çıkar. Kişisel olarak ya da sadece ününden. Alman polisi de kendi hesabına bütün mesajları, telefon görüşmelerini inceliyor. Emin olduğumuz bir şey var. Ona haber veren Lucia'nın son krizinden hemen sonra Fransız doktorlar umutlarını yitirdiklerinde ulaşmış. Hala ağaçların gölgesinde yürüyorlardı. Ayakkabılarının altındaki küçük çakıl taşlarının gıcırtısı adım sesleriyle uyumluydu. Dayan sordu. Cinayet yöntemi konusunda yeni bir şey bulabildiniz mi? Hayır. Otopsi gerçek otopsi demek istiyorum. Sanal dalışımızın sonuçlarını doğruladı. Cinayet insanı donduracak bir şekilde işlenmiş. Sanki bir kurban töreni ya da benzer bir şey. Fransa'da daha önce buna benzer bir cinayet işlenip işlenmediğini araştırdık. Hiç işlenmemiş tabii. Bunun dışında ne bir iz ne bir ipucu. Hiç. Otopsinin ortaya çıkardığı tek bir yenilik var. O da Van Kien'in ilginç bir rahatsızlığı olduğu. Ne gibi bir rahatsızlık? Mide yetersizliği. Yutmadan önce yiyeceklerini iyice çiğnemesi gerekiyormuş. Soğuk hava deposunda duvarların üzerinde gördüğümüz izleri de açıklıyor bu rahatsızlık. Van Kien saldırıya uğradığında kursağındaki bütün yaban mersinlerini püskürtmek zorunda kalmış. Sanki Langius'un her söylediği küçük korku billurları gibi derisinin altına etine saplanıyor gibi geliyordu. Benliğine sızan gizli gerçek giderek bir kabusa dönüşüyordu. Observatör pınarının yanına vardılar. Öfkeli çavlanların altında şaha kalkmış 8 taş at. Buraya her geldiğinde ağaçlar rüzgara açılıp havadaki su damlacıklarında doyarken aynı üzüntüyü, aynı boşluğu duyardı. Oysa bugün özel bir gücü vardı duygularının. Langius suyun gürültüsünü bastırmak için genç kadına yaklaştı. Dayan, son bir sorun var. Evlat edindiğiniz çocuk Vietnamlı olabilir mi? Usulca Langius'a doğru döndü. Onu gözyaşlarının perdesi arasından çok uzakta gördü. Umutsuzluğa kapılmamış, şaşırmamıştı bile. Sadece bu sabah gezintisinin nedenini anlamıştı. Hemen cevap vermedi. Langius bu sessizlikten belki de kendi sorusundan rahatsız oldu. Daha yüksek bir sesle devam etti. Van Kien Vietnam'da 10 yıl geçirdi. Bu gerçeği görmezden gelemem. Lucien belki de tanıdığı bir ailenin üyesiydi. Ne bileyim ben? Dayan artık buz gibi duruyordu. Langeus kararlı bir sesle tekrarladı. Cevap verin. Dayan, Lucien Vietnam kökenli olabilir mi? Dayan yeniden suların içindeki atlara baktı. İnce damlalar yüzüne dokunuyor, gözlüğünü ıslatıyordu. Hiç bilmem, her şeyi olabilir. Komiserin sesi biraz alçaldı. Öğrenebilir misiniz? Yetimhanedeki insanlara sorabilir misiniz? Dayan uzaklara daldı. Port Royal bulvarının ötesinde yağmur yüklü bulutlar yeknesak bir geçiş de hazırlanıyordu. Kendini hafızasında gerçek çıva alevleri yaratan muson bulutlarını gözlerken yakaladı. Telefon ederim dedi sonunda. Sorarım, size yardım edeceğim. 16. kısım. Dönüş yolu üzerinde Dayan kendini en akıl almaz varsayımlara kaptırdı. Port Royal bulvarına vardığında Lucia'nın gerçekten de Vietnam kökenli olduğuna inandırmıştı kendini. Barbeau sokağında isimsiz bir çocuk olmayacağına karar verdi. Rolf Van Kane onun ailesini tanımıştı. Küçük çocuk esrarlı bir biçimde terk edilmiş. Alman doktor da çok daha gizemli bir yolla onun Fransa'da olduğunu öğrenmişti. St. Jacques sokağında çocuğun önemli birinin gizli çocuğu olduğunu, babanın da akupunktürcüyü acilen devreye sokmak zorunda kaldığını düşündü. Sokak kapısının şifresini saçmalamasını kökünden kesti. Evindeki sükunet merhem gibi geldi. Üç odalı küçük trenin dairenin yansıttığı tanıdık duygular Dayan'ı yatıştırdı. Beyaz duvara, mahun parkelere, yağmurlu güneş nerede güneşi beklediklerinde tutar görünen lekesiz perdelere uzun uzun baktı. Evini tepeden tırnağa düzene sokup temizliğini günden beri havada asılı kalan cila ve çamaşır suyu kokularını içine çekti. Gerçekten de o mucize gecesinin ertesinde son iki haftanın üzüntü ve terk edilmişliğinden kalan izleri silmek için her yeri temizlemişti Dayan. Temizlik kokusu onu rahatlattı, kararını daha da pekiştirdi. Saatine baktı. Tayland ile Fransa arasındaki saat farkını hesaplamaya çalıştı. Paris'te öğlen, ra nokta akşamın 5'i, evlat edinme dosyalarını çıkardı. Sonra odasına gidip yere oturdu. Sırtını yatağına dayadı. Heyecanıyla başa çıkabilmek zorundaydı. Gevşemek için kullanılan Wing Chun yöntemini uyguladı. Nefeslerini batının en altında göbek deliğinin birkaç santimetre üzerinden almaya çalıştı. Hava karnına yaklaşıp o gizemli noktaya ulaştığında sükunet içini yatıştırıcı bir boşluk gibi sardığında hazır olduğunu anladı. Ahiseyi kaldırdı. Boria Mundi Vakfı'nın numarasını tuşladı. Birkaç titrek zil sesinden sonra genizden gelen bir ses duydu. Dayan, Teresa Maxwell'le konuşmak istediğini söyledi. 2 dakika kadar bekledikten sonra kapı gıcırtısına benzer bir alo sesi duyuldu. Dayan istediğinden de yüksek sesle sordu. Madame Maxwell, benim kiminle görüşüyorum? Bağlantı kötüydü. Müdürenin sesi ise daha kötü. Ben Dayan Tiberg diye söze girişti. Yaklaşık bir ay önce görüşmüştük. 4 Eylül günü yetimhanenize geldim ben. Altın burun halkalı. Tamam. Ne istiyorsunuz? Bir sorun mu var? Dayan anlayışlı yüzü sorgulayıcı gözleri unutmamıştı. Tereddüt etmeden yalan söyledi. Hayır, hayır. Çocuk nasıl? Çok iyi. Bana haber vermek için mi telefon ediyorsunuz? Evet, tam olarak öyle denemez. Size birkaç soru soracağım. Hattın öbür ucundan Paris'ten başka bir şey duyulmuyordu. Konuşmaya devam etti. Karşılaştığımızda çocuğun nereden geldiğini bilmediğinizi söylemiştiniz. Doğru. Ailesini de tanımıyor musunuz? Tanımıyorum. Annesini hiç görmediniz mi? Görmedim. Etnik kökeni hakkında da hiçbir fikriniz yok, öyle mi? Ya da neden terk edildiği konusunda? Teresa Maxwell her sudan sonra düşmanlık yüklü bir sessizlik yaratmayı başarıyordu. Bu kez sorma sırasının kendine geldiğine karar verdi. Bu sorular neden? Ama ben onun annesiyim. Oğlumu daha iyi anlayabilmem için bilmem lazım. Bir sorun var. Bana bütün gerçeği anlatmıyorsunuz. Makinalara, sörüm tiplerine bağlı sargılar içindeki küçük varlık yine gözlerinin önüne geldi. Gırtlağı kupkuru, yine cevap verecek gücü buldu. Sizden bir şey sakladığım falan yok. Ben sadece oğlum hakkında birkaç şey öğrenmek niyetindeyim. Teresa Maxwell içini çekti. Bu kez daha az saldırgan bir sesle konuştu. Sizinle karşılaştığımızda tüm bildiklerimi anlatmıştım. Ranong sokakları anasız babasız, bakımsız dolaşan küçük çocuklarla dolu. İçlerinden biri gerçekten kötü duruma düşünce gidip alıyoruz onu. Hepsi bu. Lucian da onlardan birisiydi. Nesi vardı? Susuz kalmıştı. Bir de tabii gıdasız. Onu almaya geldiğimde ne zamandır yetimhanenizdeydi? Yaklaşık 2 ay. Onun hakkında hiçbir şey öğrenemediniz mi? Biz soruşturma yapmayız ki. Ziyaretine gelen oldu mu? Parazitler çok daha güçlendi. Dayan karşısındakinden koparıldığını, tüm bilgi alma imkanının elinden alındığını sandı. Karşısındaki ses yeniden gıcırdadı. Dikkatli olun Dayan. Sıçradı. Ses birden çok yakınlaştı. Kekeledi. Ne? Neye karşı? Kendinize diye soludu müdüre. Daha fazlasını bilmek, Lucien hakkında soruşturma yapmak eğilimine karşı dikkatli olun. O oğlan bundan böyle sizin çocuğunuz. Onun tek kökeni sizsiniz. Ötesini kurcalamayın. İyi ama neden? Hiçbir yere varamazsınız da ondan. Çocuk evlat edinenler de gerçek bir hastalıktır bu. Hep her şeyi bilmek istediğin. İsteriz. Aradığımızı soruşturduğunuz bir an gelir. Sanki size ait olmamış gizemli bir anı yakalamak istermiş gibi. O çocukların da geçmişi var. Bunu değiştiremezsiniz. O geçmişleri de onların karanlık tarafları.